Ayrım 46.
Sayfa 496. Yalanla kurtulacağına hakikatle yok olması iyidir dünyanın. Bu çeşit kurtuluşun göbeğinde büyük solucan şeytan var. Hakikat dediğin, aldatıcı dediğin şey de nedir? İnsanlara kanat veren, büyük işler başartan, büyük ruhlar yaratan ve bizi bir insan boyu topraktan yükseğe kaldıran şey hakikattir. İnsanın kanatlarını kırpan ne varsa sahtedir. Sus diyorum sana şeytanın oğlu. Sözün ettiğin kanatlar iblisin kanatlarına benziyor. Hayır, susmayacağım. Hakikati aldatmayı umursamıyorum. Onu görmüş olayım olmayayım, çarmıha gerilmiş olsun olmasın ne fark eder? Ben hakikati yaratıyorum. İnat, özlem ve inançtan yaratıyorum onu. Onu bulmak için çabaladığım yok. Ben kuruyorum onu. İnsandan daha yüksek kuruyorum. Böylece insanı büyütüyorum. Dünya kurtulacaksa senin çarmıha gerilmen, işitiyor musun? Gerekli. İlle de gerekli. Sen ister iste, ister isteme. Ben seni çarmıha gereceğim. Dirilmen ille de gerekli senin için. İster iste, ister isteme. Ben seni dirilteceğim. Sen istersen burada Sefil Köyü'nde otur. Beşik, tekne ve çocuk yap. Bilmek istiyorsan havaya senin biçimini zorla vereceğim. Vücudunu, dikenli tacını, çivilerini, kanı, bütün bu işler kurtuluş mekanizmasının birer bölümü. Her şey gerekli. Yeryüzünün ta ucunda da sayısız gökler yukarı bakıp seni havada çarmıha gerilmiş görecekler. Ağlayacaklar. Gözyaşları da ruhlarını günahlarından arıtacak. Ama üçüncü günü seni mezardan kaldıracağım. Çünkü dirilme olmadan kurtuluş olmaz. En korkunç düşman ölümdür. Ölümü yok edeceğim. Nasıl mı? Seni İsa, Tanrı'nın oğlu, Mesih olarak dirilterek. Doğru değil. Kalkıp bağırırım çarmıha gerilmedim diye. Mezardan kalkmadım diye. Tanrı değilim diye. Ne diye gülüyorsun? Nasıl bağırırsan bağır. Senden korkum yok. Artık sana ihtiyacım bile yok. Hareket ettirmiş olduğun çark hızını aldı. Artık kim onu kontrol edebilir ki? Doğrusunu söylemek gerekirse sen demin orada konuşurken üstüne atılasın boğasım geldi. Kazara kimliğini açığa vurur da insanlığa çarmıha gerilmediğini söylersin diye. Ama hemen yatıştım. Niçin bağırmasın diye sordum kendi kendime. Sadık olan seni yakalar. Kafir diye ateşe verip yakar seni. Ben sadece tek söz getirdim, tek bir haber. Sevin, sevin dedim, o kadar. Sevin diyerek insanlığın içinde yaşayan bütün melekle cinleri salıvermiş oldun. Sevgi senin sandığın gibi basit, durgun bir söz değil. Sevgide katliama uğrayan ordular, yanan şehirler ve bol kan vardır. Kan dereleri, gözyaşı dereleri. Dünyanın yüzü değişti. Şimdi sen istediğin kadar bağır, bağırmaktan sesin kısılsın. Ben öyle demek istemedim. Sevgi değil bu. Birbirinizi öldürmeyin. Hepimiz kardeşiz. Durun diye bağır istediğin kadar. Nasıl dururlar? Olan olmuştur artık. Şeytan gibi gülüyorsun. Hayır, bir elçi gibi. Sen iste isteme. Ben senin elçin olacağım. Seni kuracağım. Hayatını, sözlerini, çarmıha gerilişini ve dirilişini istediğim gibi kuracağım. Seni doğrultan Nasıralı Marangoz Yusuf değil, benim. Ben Kilikya'daki Tarsuslu yazıcı Paul. Olmaz. Olmaz. Senden izin alan kim? Senin iznine ihtiyacım yok. Benim işlerime ne diye sokarsın burnunu? İsa avlunun kurutma düzüne yığıldı ve ümitsiz bir halde başını dizler arasına aldı. Ciniyle nasıl savaşabilirdi? Paul secde etmiş olan İsa'nın başı üstünde duruyor, ona alayla şöyle diyordu. Dünya senin tarafından nasıl kurtulur ki? Seni izlemeleri için ne gibi üstün bir örnek veriyorsun? Seninle kendi niteliğini aşabilir mi? Ruhu kanatlanabilir mi? Dünya kurtulmak istiyorsa beni dinleyecektir. Beni. Çevresine baktı. Avluda kimsecikler yoktu. Bir köşede tor top olmuş, parlak gözleri fırıl fırıl dönen zincirlenmiş bir çoban köpeği gibi inliyordu. Kadınlar saklanmıştı, komşular kaçmıştı ama Paul'ün gözlerinde avlu insanlarla dolu sınırsız bir alanmış gibi görünüyordu. Yüksek düzeye bir sıçrayışta çıkıp görünmeyen kalabalığa vaaza başladı. Kardeşlerim, gözlerinizi kaldırıp bakın. Bir yanda aile başkanı Lazarus, öte yanda Paul, Mesih'in kulu. Seçin. Onunla giderseniz aile başkanı Lazarus'un ardından gidersiniz. Yoksul bir hayat sürersiniz. Ayak değirmenine koşulursunuz. Koyunlar nasıl yaşayıp ölüyorsa siz de aynı şekilde yaşar ve ölürsünüz. Arkalarında biraz yün, birkaç meleme, bol bol da pislik bırakan koyunlar gibi. Benimle birlikte gelirseniz sevgi, mücadele ve savaş var. Dünyayı fethederiz. Seçmek size kalmış. Bir yanda Mesih, Tanrı'nın oğlu, dünyanın kurtuluşu, öte yanda aile başkanı Lazarus. Alev almıştı. Kartal bakışlarını kalabalık üzerinde gezdirdi. Kanı kaynıyordu. Avlunun duvarları yıkıldı. Zenci çocukla aile başkanı Lazarus kayboldu. Havada derinden gelen bir ses duydu. Bütün ulusların elçisi, Büyük ruh, sahteliği kanınla, gözyaşlarınla yoğurup hakikate çevirdin. Önümüze düş ve bize kılavuzluk et. Yolculuğumuz ne kadar sürer? Taül kollarını açtı. Bütün dünyayı kucaklayarak bağırdı. İnsanın gözünün görebileceği yere kadar, hatta daha da ileri, insanın yüreğinin erişebileceği yere kadar, dünya geniş, Tanrı'ya şükürler olsun. İsrail ülkesinin ötesinde Mısır, Suriye, Finike, Küçük Asya, Yunanistan ve zengin Kıbrıs, Rodos ve Girit adaları var. Daha ötede Roma, daha ötede uzun sarışın lüleli saçlarıyla, iki yüzlü baltalarıyla barbarlar. Sabahleyin yola çıkmak, dağların veya denizlerin rüzgarını üzerimizde duymak, çarmıhı taşımak, onu kayalara, insanların yüreklerini dikmek ve dünyayı ele geçirmek ne hoş olurdu. Mesih'in uğruna hor görülmek, dövülmek, derin kuyulara atılıp ölmek ne hoş olurdu. Kendine gelip sakinleşti. Görünmeyen kalabalık havada kayboldu. Döndü ve İsa'yı gördü. Duvara yaslanmış, ağzı açık onu dinliyordu. Mesih uğruna, senin uğruna değil aile başkanı Lazarus, gerçek Mesih uğruna, benim Mesih'im. Kendini artık tutamayarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı İsa. Küçük zenci yaklaştı ona. Nasıralı İsa, dedi yavaşça. Ne diye ağlıyorsun? Gizli yoldaş, diye mırıldandı İsa. İnsan dünyanın bir tek kurtuluş yolunu görür de nasıl ağlamaz? Paul inmişti yüksekteki yerinden. Başındaki seyrek saçtan buhar çıkıyordu. Sandallarını eline aldı, tozunu çıkarmak için vurdu ve sokak kapısına doğru yöneldi. Sandallarımdaki evinin tozunu silktim, dedi avlunun ortasında şaşkın şaşkın duran İsa'ya. Elveda. İyi ye iç. İyi öpüş aile başkanı Lazarus. Ömrün uzun olsun. İşime karışayım deme sakın. Karışırsan mahvoldun demektir. İşittin mi aile başkanı Lazarus? Mahvoldun demektir. Ama yanlış anlama. Seninle karşılaştığıma pek sevindim. Kendimi kurtarmış oldum. Bütün istediğim de buydu. Senden kurtulmak. Kurtuldum işte. Şimdi özgürüm. Kendi kendimin efendisiyim. Hoşça kal. Bunu söyledikten sonra kapının sürgüsünü açtı ve bir sıçrayışta Kudüs'e giden ana caddeye çıktı. Acelesi ne bu kadar, dedi zenci, kapıya gidip öfkeli bakışlarla ardından bakarak. Kollarını sıvamış, aç kurt gibi koşuyor, dünyayı yutacak sanki. Göklerden onu tedirgin etmek üzere gelmiş olan tehlikeli ruhu kovmak için dönüp İsa'yı kendine çekmek istedi. Ama İsa eşikten atlamıştı bile, yolun ortasında durmuş, kaygıyla, özlemle, vahşi elçinin uzaklara doğru kayboluşuna bakıyordu. Tamamıyla unutmuş olduğu korkunç anılar ve özlemler uyanıverdi içinde. Zenci korkmuştu, kolundan yakalamıştı. İsa diyordu buyurur gibi. Nasıralı İsa, zihnin sapmak üzere. Nereye bakıyorsun? İçeri gel. Ama İsa sessiz ve soluk bir halde kolunu sarsarak kurtardı ve meleğin elini itti. İçeri gel diye tekrarladı öteki öfkeyle. Benim sözümü dinlesen daha iyi olur. Benim kim olduğumu pekala biliyorsun. Bırak beni, diye gürledi İsa. Gözleri Paul'e takılı, yolun ucunda gözden gitmek üzereydi. Onunla gitmek mi istiyorsun? Bırak beni, diye bir kez daha gürledi İsa. Dişleri zangır zangır birbirine vuruyordu. Birden ürpermişti. Maria, diye çağırdı zenci. Marta! İsa'nın beline sımsıkı sarılmıştı, kaçmasın diye. İki kadın işitmişler, koşuyorlardı. Arkalarında da çocuk sürüsü vardı. Yakınlarındaki kapılar açılıyor, komşular dışarı çıkıyor ve İsa'nın çevresinde bir çember meydana getiriyorlardı. İsa hala yolun ortasında, kağıt gibi bembeyaz duruyordu. Ansızın göz kapakları kapandı ve sessizce yere yuvarlanıverdi. Kaldırıldığını, yatağa yatırıldığını, şakaklarının portakal esansıyla oğulduğunu, gül şırası koklatıldığını duyuyordu. Gözlerini açtı, iki karısını görüp gülümsedi. Zenci çocuğuna bakınca eline yapıştı. ''Beni iyi tut.'' dedi. ''Bırakma beni. Burada rahatım iyi.'' İsa avlusundaki eski asma çardağın altında oturuyordu. Aksakallı çıplak göğsüne akıyordu. Fısıh günüydü. Yıkanmış, saçına sakalına, koltuk altlarına koku sürmüş, üstünü başını değişmişti. Kapı kapalıydı, yanında kimse yoktu. Karıları, çocukları, torunları evin arkasında gülüşüp oynuyorlardı. Şafakta saçağa tırmanan zenci sessiz ve kızgın Kudüs'e doğru bakıyordu. İsa ellerine baktı. Tombul tombul, yamru yumru olmuştu. Mavi, siyah, kurumuş damarları çıkmıştı ve her bir elinin üstünde eski esrarlı yara solmaya, kaybolmaya başlamıştı. Beyaz, kaba biçimli başını sallayarak içini çekti. Yıllar ne de çabuk geçti, ne de çabuk yaşlandım. Sadece ben değil, karılarım, bahçemdeki ağaçlarım, kapılar, pencereler, üstünde yürüdüğüm taşlar da. Korkmuş, gözlerini kapamıştı. Zamanın yüksekteki kaynağından, zihninden, boynuna, göğsüne, kasıklarına, baldırlarına, en sonunda da ayak tabanlarına aktığını duyuyordu. Avluda ayak sesleri duydu. Gözlerini açtı. Maria idi. Düşünceye dalmış gibiydi. Gelmiş, İsa'nın ayakları dibine oturmuştu. İsa ellerini saçına koydu. O kuzguni saçlar kendisininki gibi ağarmıştı. Dile getirilmeyecek bir yumuşaklık sardı benliğini. Ellerimin içinde ağardı diye düşündü. Ellerimin içinde beyaz oldu. Eğilip ona şöyle dedi. Hatırlar mısın sevgili Maria? Aile başkanı olarak evinin eşiğini açtığın kutsal günden beri, koca olarak rahmine girdiğimden beri kırlangıçlar kaç kez geldiler? Kaç kez ektik, birlikte biçtik, bağ bozumu yaptık, zeytinleri topladık. Saçın ağardı sevgilim, Maria'm, Martacığın saçları da ağardı. Evet sevgilim, ağardık diye cevap verdi Maria. Yıllar geçip gidiyor, şimdi gölgesinde oturduğumuz şu asmayı biz dikmiştik. O melun kamburun geldiği yıl dikmiştik. Hani seni büyüleyen ve bayılmana sebep olan şu herif, hatırlıyor musun? Kaç yıl oluyor şu üzümlerden yiyeli? Zenci damın kenarından ses çıkarmadan kayıp karşılarına dikildi. Maria kalkıp gitti. Bu tuhaf evlatlık hoşuna gitmiyordu. Ne büyüyor ne de yaşlanıyordu. İnsan değildi, ruhtu. Eve girmiş, bir türlü ayrılmak istemeyen kötü bir cindi. Alayla fırfır dönen gözlerini sevmediği gibi geceleri İsa ile gizlice konuşması da hiç hoşuna gitmiyordu. Zenci gözleri alay dolu yaklaştı. Dişleri pırıl pırıldı, keskindi, bembeyazdı. Nasıralı İsa dedi yavaşça. Sonu geldi. İsa şaşkın döndü. Ne sonu? Zenci parmağını dudaklarına götürdü. Sonu geldi diye tekrarladı. İsa'nın karşısına çömeldi, gülerek ona baktı. Ne o? Ayrılıyor muyuz diye sordu İsa. Birden garip bir şekilde sevinir gibi oldu. İçi yatıştı. Evet geldi son. Niye gülümsüyorsun Nasıralı İsa? İyi yolculuklar. Senden aldım istediğimi. Artık sana ihtiyacım yok. Böyle mi Allah'a ısmarladık diyeceksin. Bu kadar nankör olacağını hiç ummazdım. Bunca yıldır senin için çalışıp çabalamam. İstediğim bütün zevkleri sana vermem. Boşuna mı oldu yani? Amacın beni arı gibi balda boğmak idiyse zahmetlerin boşuna gitti. İstediğim bütün balı yedim. Yiyebildiğim kadarını ama kanatlarımı batırmadım. Ne kanatları kahin? Ruhumu. Zenci kötü kötü kahkahayla gülmeye başladı. Sefil adam, ruhun olduğuna mı inanıyorsun sen? Var ya, üstelik ne koruyucu meleğe ne zenci çocuklara ihtiyacı var. Özgür. Koruyucu melek öfkeden kudurdu. Asi diye bağırdı. Avludan bir taş aldı, avuçları içinde sıkıp ezdi ve toz halinde havaya fırlattı. Peki dedi, görüşürüz derken küfrederek kapıya doğru gitti. Vahşi çığlıklar, ağlayıp sızlamalar, iniltiler. Atlar kişniyor, yol koşan insanlarla dolup taşıyordu. Kudüs yanıyor diye bağırışıyorlardı. Kudüs'ü aldılar, mahvolduk. Romalılar aylardır muhasara etmişlerdi şehri ama İsrailler Yehova'ya güveniyorlardı. Emindiler, kutsal şehir yakılamazdı. Kutsal şehrin hiçbir şeyden korkusu yoktu. Her bir kapısında palak kılıç bir melek bekliyordu. Şimdi ise kadınlar çığlık çığlığa, saçlarını başlarını yolarak sokağa fırlıyorlardı. Erkekler üstlerini başlarını yırtıyorlar ve görünmesi için Tanrı'ya bağırıyorlardı. İsa kalktı, Maria ile Marta'nın elinden tuttu, içeri getirip kapıyı sürmeledi. Niye ağlıyorsunuz diye sordu onlara tüm esirgeyiciliğiyle. Tanrı'nın buyruğuna niye direniyorsunuz? Bakın dinleyin söyleyeceklerim ama korkmayın sakın. Zaman bir ateştir sevgili karılarım. Zaman bir ateştir. Şiş de Tanrı'nın elinde. Her yıl bir Paskalya koyunu çeviriyor. Bu yıl Paskalya koyunu Kudüs. Gelecek yıl Roma olacak. Ertesi yılda sus efendimiz diye bağırdı Maria. Bizim kadın olduğumuzu unutuyorsun. Zayıf olduğumuzu. Bağışla beni Maria dedi İsa. Unuttum. Yürek yokuş çıkarken unutur böyle. Amansız olur. O konuşurken sokakta ağır ağır ayak sesleri duyuldu. Soluk soluğa kalmış insan sesleri, kapıya vurulan kalın sopalar duyuluyordu. Zenci sıçradı. Kapının sürmesini tuttu. İsa'ya bakarak alayla gülümsedi. Açayım mı diye sordu. Kahkahasını tutamadan. Eski yoldaşların geldi senin Nasırlı İsa. Eski yoldaşların mı? Göreceksin şimdi dedi zenci ve kapıyı ardına kadar açtı. Minik yaşlı adamlar sürüsü göründü kapıda. Biçimleri bozulmuş, tanınmayacak hale gelmişlerdi. Avluya sürünerek girdiler, birbirlerine dayanmışlardı. Sanki hepsi de birbirine yapışmıştı da ayrılması imkansızdı. İsa bir adım atıp durdu. Elini uzatıp onlara hoş geldiniz demek istiyordu ama ruhu birden dayanılmayacak bir acılık altında ezildi. Acılık, öfke ve acıma altında. Yumruklarını sıkıp bekledi. Yanan odun, alazlanmış saç ve açık yara kokusu yayılmıştı ortalığa. Hava leş kokuyordu. Zenci binek taşına çıkmıştı. Onlara bakıp bakıp gülüyordu. İsa bir adım daha atarak başta sürünerek ilerleyen ihtiyara döndü. Sen, önde gelen dedi. Gel buraya. Zamanın yıkıntılarını bir yana atıp da kim olduğunu anlayabilmem için kıpırdamadan dur karşımda. Yüreğim çarpıyor ama bu sarkık eti, akan gözleri tanımıyorum. Beni tanımadınız mı efendimiz? Petrus, bir zamanlar delikanlılık çılgınlığımda üstüne kilisemi kuracak olduğum o kaya mısın sen? Ne kadar bozulmuşsun Yunus'un oğlu. Artık kayalıktan çıkmış delik deşik bir sünger olmuşsun. Ne olacak? Yıllar. Ne yılları? Yıllarda değil suç. Ruh dik durdukça bedeni dik tutar, yıllara elini sürdürtmez. Ruhun bozulmuş Petrus, ruhun. Dünya kaygıları çöktü başıma. Evlendim, çoluk çocuk sahibi oldum, yaralar aldım, Kudüs'ün yandığını gördüm. İnsanım, bütün bunlar belimi kırdı. Evet, insansın ve bütün bunlar belini kırmış diye mırıldandı İsa acıyarak. Zavallı Petrus, bugünkü dünyada hem tanrı hem de şeytan olman gerek dayanabilmen için. Ötekine döndü. Petrus'un omzundan başını çıkartmıştı. Sen kimsin dedi. Burnunu kesmişler, yüzün kafatasına dönmüş delik deşik. Nasıl tanıyayım seni? Hadi eski yoldaş konuş. Efendimiz de, belki o zaman hatırlarım kim olduğunu. İskeleti çıkmış adam Efendimiz diye bağırdı. Derken başını önüne eğip sustu. Yakup, Zebedi'nin büyük oğlu, koca izbandut, sağlam kafalı. Kalıntıları Efendimiz dedi Yakup burnunu çeke çeke ağlayarak. Vahşi bir fırtına beni sakat yaptı. Tekne çatladı, kaburgaları açıldı, direk düştü. Limana bu zavallı halde gelebildim. Ne limanı? Sen Efendimiz. Senin için ne yapabilirim? Kalafatlanabileceğin dok değilim ben. Söyleyeceğim şey ağır ama yerinde. Senin için en iyi liman denizin dibi. Babanın dediği gibi iki kere iki dört eder. Birden öfkeye kapıldı. Aynı zamanda şiddetli bir üzüntü duyuyordu. Tesbih dizisi ihtiyarlara döndü. Siz üçünüz. Hey seni ahmak fasulye sırığı seni. Bir zamanların Nathaniel'i değil misin sen? Ne öyle? Sarkmış etlerin. Şu şişko. Sarkan kıçına bak hele. Karnın katmerli gerdanın. Nerede o sıkı kasların Nathaniel? Şimdi üç katlı bir yapı iskeleti olmuş çıkmışsın. Sadece iskelesi kalmış. İçini çekme ama. Yeter bu Nathaniel seni göğe çıkarmak için. Ama Nathaniel öfkelenmişti. Ne göğü? Kulaklarımı, parmaklarımı, gözlerimden birini kaybetmiş olmam sanki yetmiyormuş gibi. Üstelik bize, içimize vura vura soktuğun tantana, çalım, haşmet, gökler hakimiyeti hepsi sarhoşluktu. Şimdi ayrıldık artık. Sen ne diyorsun Filipus? Haklı değil miyim? Ne diyebilirim ki Nathaniel? Dedi yığının ortasında kaybolmuş ufak tefek bir ihtiyar. Ne diyebilirim kardeşim? Senin katılmandan sorumlu benim. İsa acıyarak başını salladı ve Filipus denen bu minik ihtiyarın elinden tuttu. Ümitsizce aşık oldum sana Filipus. Çobanların en iyisiydin çünkü koyunların yoktu. Sadece çoban değneğin vardı elinde ve havayı güdüyordun. Akşamları rüzgarları alır otlatırdın. Hayalinde ateşler yakardın. Hayalinde büyük kazanlar yerleştirirdin. Üzerinde sütü kaynatır ve dağın tepesinden aşağı yoksullar içsin diye dökerdin. Bütün servetin yüreğindeydi. Dışarısı yoksulluk, yuhalar, yalnızlık ve açlıkla doluydu. Benim havarim olmak bu demekti. Şimdi ise Filipus, Filipus, çobanların en iyisi ne durumlara düşmüşsün. Yazık ki sadece koyunlara özlem duyardın, yüzünün, etinin elle kavranabileceği koyunlara. Böylelikle mahvoldun. Karnım acıktı diye cevap verdi Filipus. Ne yapmamı istiyorsun? Tanrı'yı düşün doyarsın diye cevap verdi İsa derken yüreği ansızın yeniden katılaştı. Kamburlaşmış yolağa düşüp orada soğuktan tir tir titreyerek kalmış olan adama döndü. Üstündeki paçavraları kaldırdı, saçlarını bir kenara çekti ama kim olduğunu anlayamadı. Saçının altına baktığında koskoca bir kulak ile ardında eski püskü bir tüy kalem gördü. Güldü. Koca kulak hoş gelmiş. Dedi onu selamlayarak. Kocaman dimdik duran kıllı kulak, korku, merak ve açlıktan tavşan kulağı gibi titredi. Mürekkep lekeli parmaklara, mürekkep hokkası yüreğe hoş geldin diyorum. Kağıdı yine eskisi gibi lekeleyip duruyor musun hatta? Yazıcım benim, kırık kalemin hala kulağında. Savaşa bu kalemi kılıç gibi kullanarak mı girdin? Ne diye alay ediyorsun benimle, dedi Belki, dudaklarında acı bir tat. Bizi gülünç duruma düşürmekten bıkmayacak mısın? Hayatını ve zamanlarını ne ihtişamla yazmaya başladığımı düşün. Ben de ölümsüz olabilirdim seninle birlikte. Şimdi ise tavus kuşu tüylerini yitirdi. Tavus değildi, tavuktu. Bu kadar çok çalışmam ne ayıp. İsa birden diz bağlarının çözüldüğünü duydu. Başını önüne eğdi. Derken hızla öfkeli öfkeli kaldırdı ve meydan okur gibi parmağıyla Matt'ı gösterdi. Sus, dedi. Bu ne cüret? İskeletiz çıkmış şaşı bir ihtiyar göründü. Nathaniel'in bacakları arasından kıkır kıkır gülüyordu. İsa dönüp baktı, onu gördü ve hemen tanıdı. Thomas,